Ayrım 11.
Öylesine düşünceli, öylesine dalgındı ki iskeleye kadar nasıl gittiğinin farkında olmadı. Kişi önünde kuyruk yoktu, bir jeton aldı. Vapur yanaşalı çok olmuştu. İskele kapıları açıktı, son yolcular bekleniyordu. Alt ve üst bölümlerde oturma yerleri karşılıklıydı. Akın insanlarla yarım saat süresince karşılıklı oturup ister istemez mütemadiyen bakışmaktan hoşlanmazdı. Hele şimdiki ruh haliyle hiç çekemezdi bunu. Arka bölümün de çok kalabalık olacağını düşündü. En iyisi bodruma inmekti. Orası tenha olurdu. Boş bir yere kaykılıp oturur, loş ışıkta kafasındaki şu meseleyi enine boyuna tartışabilirdi. Öyle de yaptı. En dipteki karanlık kısma oturdu. Hadi bakalım, nedir sorun? Tartış, düşün ve çöz şu meseleyi. Nedir seni heyecanlandıran, yüreğini kıpır kıpır sevinçle dolduran, aynı zamanda boğazında bir yumru olup boğan, içini sızlatan? Bugün Hande ile birlikteyken ona karşı gücünü inkar edemeyeceği bir sempati, ürpertili bir yakınlık duyduğunu fark etmişti Akın. Onunla olmanın, onunla konuşmanın, düşüncelerini dinlemenin, o gülümserken gözlerine bakmanın, o farkında değilken yüzünü seyretmenin, içinde tatlı bir sıcaklık, duygularında hoş bir titreşim yarattığının farkına varmıştı. Hande'nin üyesi olduğu okul komitesinde ortaya çıkan uyumsuzluk üzerine tartışmışlardı. Sert bir şekilde eleştirmişti onu. Biraz fazla yüklenmişti galiba. Hande'nin kendini savunurken sesinin titrediğini, ağlamaklı olduğunu fark etmişti. O an sımsıkı kucaklamak istemişti kızı. Konuşacak, eleştirisini yumuşatacak gücü bulamamıştı dilinde, nefesinde. Tıkanıp kalmıştı. Bu hal Hande ile konuşurken başına ilk defa gelmiyordu. Hande'ye başka arkadaşlarına duyduğundan daha fazla ve daha farklı yakınlık duyduğunu anlamak, Aylin olmasaydı eğer, Akın'da mutlu bir coşku yaratırdı herhalde. Ama o vardı. Açılmamış, örülmemiş bir duygu yumağı olarak içinde bir köşede duruyordu. Aylin'i tanıdığı 4 yıla yakın oluyordu. Aynı okuldan değildiler, aynı bölgedendi. O yıllarda herkes Aksaray'daki büyük derneğe gelirdi. Onu ilk defa bir seminerde görmüştü. Semineri verene bir soru sormuştu Aylin ve işte o yüz bir daha aklından çıkmamıştı. Onu her gördüğünde içine heyecan kaplıyordu. Belli etme korkusuyla uzak durmaya çalışıyordu. Yakınından ayrılınca şokun etkisinden kurtuluyor, galiba onu seviyorum diyordu. Sonra bu sözcüğün iddiasından utanıyordu, unutmaya çalışıyordu Aylin'i. Onu görmediği süre içinde duyguları yatışır gibi oluyordu. O zaman içinden tamam işte diyordu. Senin heyecanın güzelliğe duyulan doğal bir hayranlıktan başka bir şey değil. Ne çare, bir sonraki görüşünde daha da kuvvetli çarpılıyordu. Akın açısından sorun giderek daha ciddi bir takıntı haline gelmişti. Giderek daha fazla kafasını meşgul ediyor ve daha fazla üzüyordu onu. Çünkü içinde bulunduğu hali normal kabul edemiyordu. Bu hal ona zevk veren bir duygu oyunu olmaktan çıkmıştı. Öyle ya, birbirleriyle arkadaş bile sayılmazlardı. 4 yıl boyunca aralarındaki ilişki birkaç sefer, birkaç cümleyi geçmeyen konuşma ve rastlaştıkça selamlaşmalardan ibaretti. Aslında son 1-2 yıldır çok seyrek rastlaşabiliyorlardı. Ne var ki Akın için her biri başlı başına bir olaydı. Her karşılaşmada ailene ait tüm veriler, yüzünün anlatımı, gülümsemesi, mimikleri, konuşmuşlarsa kullandığı her kelime, seslendirilişlerindeki tonlamalar, vurgular ve daha yüzlerce küçük ayrıntı daha sonra değerlendirilmek üzere özenle hafızasına kaydediliyordu. Değerlendirme işlemleri ise bir sonraki karşılaşmalarındaki yeni verilerle kıyaslanmak üzere aylarca devam ediyordu. İçindeki fırtına bazen sevinç, çoğu zaman sıkıcı bir burukluk kaynağıydı. Bir de işte bu son durum ortaya çıkmıştı. Ne zaman bir kıza ilgiyle baksa, ne zaman birinden hoşlansa kendini suçlu hissediyordu. Bugün Hande'den ayrıldıktan sonra da o duygu gelmiş yüreğinin üstüne oturmuştu. Sanki Aylin'e haksızlık ediyordu. Sanki ona karşı duygularını bayağılaştırıyor, çirkinleştiriyordu. Evet, mantıklı bir yanı yoktu bu hissettiklerinin. Kuruntulu ve biraz feodal duygulardı bunlar. Oysa feodallikten nefret etmişti hep. Kız erkek ilişkileri konusunda örgütün görüşü birkaç cümleyle özetlenebilirdi. Aslında bu birkaç cümlenin dışında da ne fikir belirtilir ne de tartışma açılırdı. Evlenme olayı hassas ve ciddi bir meseledir. Evlilik bağı mutlaka duygusal bir temele dayanmak zorundadır. Sevgiye dayanmayan evlilik yürümez. Bu 2-3 cümlenin başında da daima bu tür konuların bir tabu olmadığı vurgulanırdı. İşte hepsi bu kadar. Ve başlangıcı da vurgulanan söz konuya gerçek bir tabu olarak bakıldığını ele verirdi. Örgütlü devrimciler karşı cins ilişki meselesini kendi aralarında hemen hiç açmazlardı. Açıldığında da sansürlü bir şekilde geçiştirirlerdi. Akın'ın sansürcü kişilik yapısına son derece uygun düşüyordu bu yapı. Düşündü. Sonunda duygularını tekrar bastırmaya karar verdi. Aylin'e karşı duyduklarının gerçek bir sevgi olup olmadığı meçhuldü. Hande'den ise bir an için hoşlanmıştı. Ondan kim hoşlanmıyordu ki? Hande sevimli bir kızdı. Arkadaşlarına çok sıcak ve sevecen davranıyordu. Burjuva kökeni ve yetişme tarzını yansıtan tavırları ve konuşma biçimi, özellikle feodal köken insanlar arasında yadırganıyordu. Belki yetişme tarzından değil, kişisel yapısından kaynaklanıyordu bu tavırları. Belki başka nedenler de vardı. Hande erkeklerin ilgisini fazlaca üzerine çekiyordu. Sonu gelmez özel arkadaşlık ve evlilik teklifleri alıyordu. Bunları duydukça epeyce eğleniyordu Akın. Ama şimdi söz konusu olan kendi duygularıydı. Önceleri içten içe alay ettiği adamların durumuna düşmüştü. Tamam dedi içinden, bunları düşünmeyi bırak. Bunları düşünmek için vakit çok erken, çok, çok erken. Çevresine bakındı. Işıklı yerlerde kimi işten, kimi alışverişten ya da gezmekten dönen yorgun yüzler vardı. Kendisiyle ilgilenen yoktu. Nesin sen? Şimdi nesin? İleride ne olacaksın? Bu işi sürdürebilecek misin? Şimdi istiyorsun. İleride ne olacağı belli mi? Senin pilin hiç bitmeyecek mi? Yoksa profesyonel mi olacaksın? Yaparlar mı seni? Yaparlarsa kabul edecek misin? Okul ne olacak? Bitirebilecek misin? Yoksa bir hayal mi bu? 2 gün sonra geberip gitmeyeceğin ne malum? Ya da içeri düşmeyeceğin? Böyle şeyler sana göre değil. Daha 22 yaşındasın. Kızlarla olan sorunları düşünmek için vakit erken. Üstelik sen kendini tanımıyorsun arkadaş. Başkalarından nasıl emin olabilirsin? Hande herkese yakın davranır. O tavrı üzerine alınmak büyük salaklık. Ya Aylin? Onun umurunda mısın sanki? Dikkatini bile çekmiyorsun. Moralinin çok yüksek olduğu anlarda kapıldığın hüsnü kuruntular seni mutlu ediyor. Güya o da seni iyi tanıyormuş. Değerli niteliklerini biliyor, saygı duyuyormuş. Sana içten içe yakınlık duyuyormuş. Saçma sapan hayaller. Gitgide manyaklaşıyorsun. Gerçeğe dön biraz. Bırak hülyalarınla yaşamayı. Motorlar önce yavaşladı, sonra daha da hızlandı. Ardından sustu, sonra tekrar çalıştı. Bu ilk iskeleydi. Birkaç yolcuyla birlikte Akın da ayağa kalktı. Merdivenleri çıkarken vapur iskeleye çarptı, sarsıldı. Kenara yaslanıp devam etti. O aşağıdayken hava bir hayli kararmıştı. Bir kısım yolcuyla birlikte iskeleye indi. Yandaki dar geçitten caddeye çıktı. Sola kıvrılıp ilerledi. Kafası hala deminki meseleyle meşguldü. Yeter artık diye kızdı kendi kendine. Ancak o zaman merak etti. Evet, sahiden Bedri ne konuşacaktı kendisiyle? Evde yalnız ol. Bir mesele üzerinde konuşacağız demişti. Neydi acaba mesele? Partiye mi alacaklar ki? Bu düşünceyle heyecanlandı. Neden olmasındı? Gençlik örgütünün eski kadrolarındandı. En çok iş yapan bölgelerden birinin en ileri adamı sayılırdı, düşündü. Fakat hayır, bunu tahmin etmiyordu. Ama önemli bir mesele olduğu açıktı. Denizden uzaklaşan caddeye yukarıya doğruldu. Bu semti çok güzel bulurdu. Ama bir türlü iç ısınamamıştı. Boğazın kıyısında yemyeşil eski tip ahşap evleri, bakımlı bahçeleri, şirin sokakları, küçük gösterişsiz dükkanlarıyla şehir ortasında bir köydü burası. Ne var ki gözlenme korkusu, izlenme takıntısı, suçluluk duygusu diken üstünde tutuyordu onu. Okuldan çok uzak bir semtti. Çevrede hiçbir arkadaşı yoktu ve evde çoğu zaman yalnızdı. Bu semtte kendini iyice yasa dışı ve tecrit edilmiş hissediyordu. Ailesiyle birlikte olsa muhakkak ki bu derece kuvvetli olmazdı tedirginlik. Öyle olsa o da boğazın tadını çıkarabilirdi. Tepedeki koruya çıkardı. Oradan takaları denizi seyrederdi. Ağaçların altında kaygısızca oturmak, yerlere uzanmak kim bilir ne zevkli olurdu. Sonra sahil boyuna inerdi. Kıyıda balık tutanlara, gemilere, kayıklara baka baka, dinlene düşüne kilometrelerce yürürdü. Şüpheleri üzerine çeken yalnız ve bekar bir öğrenci olmaktan bıkmıştı. Evine giden sokağa saptı. Sokakta her zaman çocuklar yeni yetmeler olurdu. Top oynarlar, kenarlardaki bahçe duvarlarının üzerinde toplanırlar, şamata yaparlardı. Onlara bile görünmekten çekinir, kenardan süzülerek geçerdi. Şimdi hava kararmış olduğu için çocuklar ortalıkta görünmüyordu. Apartmanın kapısına ulaşabilmesi için sağa sapması, her iki tarafını apartmanların ya da iki katlı evlerin sınırlandırdığı dar merdiven yolu çıkması gerekiyordu. Bu yolda günün her saati kadınlar, kızlar pencerelerdeydi. Evden eve dedikodu yapılır, bazen 4-5 ev ahalisi birden söyleşiye katılır, aynı zamanda gelen geçen göz hapsinde tutulurdu. Küçük semtte tüm insanlar birbirlerini tanırdı. Akın da artık sokağın tanınan simalarındandı. Bu merdivenleri çıkmak o yüzden çok zor gelirdi ona. Bir sürü insanın bakışından bir an önce kurtulabilmek, kapağı eve atabilmek için koşarcasına çıkardı basamakları. İşte şimdi de pencerelerde birkaç baş görmüştü. Ama aldırmadı bu sefer. Onu karanlıkta iyi göremezlerdi. Merdivenleri yavaş yavaş çıktı, kendine fırça attı. Ne var be? İstedikleri kadar dedikodu yapsınlar. İyi ki kız değilim yahu, zavallılar. Onların işi kim bilir ne zordur. İki sokak ötede babasının eski bir arkadaşı oturuyordu. Akın için bu evi onlar tutmuştu. Yine bazı kuşkularının kuruntudan ibaret olmadığını da onlar sayesinde öğrenmişti. Yengeden duyduğuna göre kabul günlerinde en ilgi çeken dedikodu konularından birini daima kendisi oluşturuyordu. Gözlemler oldukça ayrıntılıydı. Son zamanlarda arkadaşları eve daha sık gidip gelmeye başlamıştı. Birkaçı sık sık yatıya da kalıyordu. Çoğu zaman eve geç saatlerde dönüyordu. Bazen hiç gelmediği de oluyordu. Komşularla konuşmaktan kaçınıyordu. Eve birkaç defa kız getirmişti. Böyle mazbut bir semtte bu tür şeylere izin vermemek gerekirdi. Ama bir iki kaçamaktan bir şey çıkmazdı. Ne de olsa gençti. Önceden cebinden çıkardığı anahtarı 5. kata gelince vakit kaybetmeden hızla deliğe soktu ve kapıyı açıp kendini içeri attı. Bir an gecikmeye gelmezdi. Yoksa karşı evin gelinlik çağındaki iki kızı ve cazgır anneleri derhal kapıya çıkar, "Aa, bize misafir geldi zannetmiştik" diyerek konuşmaya başlarlardı ki felaketi olurdu. Kapıyı kapatınca derin bir soluk aldı. Ayakkabılarını kenardaki gazetenin üzerinde çıkarmayı unuttu. Odanın ortasına kadar yürüdükten sonra farkına varıp döndü. Karanlıkta ayakkabılarını çıkarıp terliklerini giydi. Işık düğmesi karşı duvarda olduğu için evdeki ilk hareketlerin karanlıkta yapılması zorunluydu. Ev girişteki büyük oda ve içerideki küçük odadan ibaretti. Ortalık uğramadığı iki günde sanki daha da pislenmiş ve dağılmıştı. Odada karşılıklı bir somya ve bir tahta divandan başka eşya yoktu. Tahta divanın üzerinde ilk bakışta ne oldukları belli olmayan bir yığın elektronik alet parçası saçılmış durumdaydı. Akın parçalardan birinden uzanan çıplak bakır bir teli yanındaki başka bir parçanın beyaz parlak çıkıntısına bağladı. Radyonun gür sesi evi çınlattı. Aradan 10 dakika geçmemişti ki kapı çalındı. Gelen Bedri'ydi. Ayakkabılarını çıkarmasına izin vermedi. Çünkü yerler nezaket olsun diye söylendiği gibi değil, gerçekten pisti. Konuşmak için içerideki odayı uygun buldular. Binanın köşesinde iki duvarı pencereli, diğerinden daha sevimli bir odaydı burası. Geçen cumartesi gecesi gerçekleştirdiği fare operasyonundan beri somyası odanın ortasında duruyordu. Çarşaf yatakla somya arasına sıkıştırılmış, olur ya yeni bir fare peyda olursa yatağa çıkmasına karşı bu yolda tedbir alınmıştı. Akın somyayı duvara doğru itti. Öbür odadan yastık getirdi. Oturacak yer hazırdı. Bedri perdeleri açtırdı. Akşam bile olsa bu evin boğaz manzarası nefisti. Akın mutfağa gidip çayı koydu. Döndüğünde arkadaşını somyanın üstünde elindeki derginin kapağına kendisinden geçmiş bir halde bakarken buldu. Memnun bir çehresi vardı. "Bunu gördün mü?" diye sorarak dergiyi Akın'a uzattı. Haftalık bir siyasi dergiydi bu. Kapakta yurt dışındaki bir yürüyüşten çekilmiş tam sayfa bir fotoğraf vardı. Kalabalığın önünde örgütün pankartı görünüyordu. Dergi daha başlıkta yürüyüşü lanetlemişti. Böyle şeyler insanın moralini yükseltiyor. Bu fotoğrafı binlerce kişi görecek. Muhalefetin ülke dışında da dimdik ayakta olduğunu anlayacaklar. Dışarıda ve içeride susturulamadığımızı görecekler. Böyle gelişmeler partinin prestijini korkunç yükseltiyor. Akın'ın da hoşuna gitmişti fotoğraf. Gerçekten çok iyi diye karşılık verdi. Burada her şeye rağmen mücadele edenlerin, boyun eğmeyenlerin var olduğunu vurguluyorlar. Her şeyin ezilip yok edilemediğini kanıtlıyorlar. Erdinç Erdem'le ilgili faaliyet nasıl gidiyor? Sizin oraya bir pankart asmışsınız, çok başarılı olmuş. İki okula astık. Biri iyi olmadı, hemen indirmişler. Bizim okul aslanı güzel oldu gerçekten. Bütün okul gördü. Sen bilirsin, bizim yol çok işlektir. Sabah işlerine giden binlerce kişi gördü. Bizimkilerden biri belediye otobüsündeymiş. Yolculardan birinin arkadaşına helal be, hala uğraşıyorlar dediğini duymuş. Yüzü daha da güldü Bedri'nin. Çok iyi ya, dedi sevinçle. Sonra birden durgunlaştı. Ne çare ki çocuğu asacaklar. Yeni bir haber mi var? Yok, yeni bir haber yok. Biliyorsun, son onaya kaldı iş. Ceza kesinleşeceğe benziyor. Bunları söylerken gerçekten üzgün ve çaresiz görünüyordu Bedri. Akın onun halini kendi ruh durumuyla karşılaştırdı, utandı. Neden böyleyim? Çocuk yaştaki bir arkadaşımız sırf ibret olsun diye idam edilecek. Ben meseleyi herhangi bir kampanya konusu gibi değerlendiriyorum. Üzüldüğüm falan yok. Utanmasam kıskanacağım onu. Herkesin ilgisini topluyor diye. Polisteki cezaevindeki tavrı herkesin dilinde diye. Yazıklar olsun bana. Dergiyi şöyle bir karıştırıp Bedri'ye geri verdi. Sorumlusu da açtı sayfaları. Kapaktaki konuyla ilgili haberi okumaya başladı. Akın onu izliyor, bir yandan düşünüyordu. Ne konuşacaktı bu adam kendisiyle? Her toplantı veya buluşma öncesi içinde hafif bir heyecan kımıldanırdı. Acaba görüşmeden ne gibi yeni görevler çıkacak diye. Bazen hiçbir görev verilmezdi. Bazen Akın'ın alışa geldiği bir takım görevler bildirilirdi. O zaman donuk bir yüzle, olur, yaparız derdi. Zaman zaman verilen görevlerle biraz neşelenir, zaman zaman hiç de öyle olmadığı halde neşeli, hevesli görünürdü. Görevlerin ağırlığını, riskini hafife almak isterdi. Ama bugün durum biraz farklıydı galiba. Ne konuşulacağına ilişkin önceden hiçbir şey söylenmemişti. Akın çayları getirdi. Şimdi Bedri bir yandan çayını yudumluyor, bir yandan dergisini okuyordu. Az sonra başka bir yazıya geçti. Hiç de konu açmaya hazırlanır bir halde görünmüyordu. Sanki geçerken şöyle bir uğramıştı. Belki üçüncü bir kişi gelecekti. Onu bekliyorlardı. Karşısındakini süzdü. Öyle bir havada sezemedi. Sonunda Bedri dergiyi elinden bırakabildi. Üçüncü bardağın içmeye koyuldu. Nihayet yüzünde önemli bir şeyden söz etmek istermiş ama nasıl eder de konuyu açarım diye düşünürmüş gibi bir ifade belirmişti. Ne olabilir acaba? Ne olabilir? Partiye alınmam konusunu açacak. Hayır canım, sen de takmışsın partiye. Yeni bir görevle ilgilidir. Beni başka bir bölgede görevlendirmek istiyor olamazlar mı? Ya öyleyse? Başka bir bölgede görev. Bunun kendisi için tek bir anlamı olabilirdi. Okula gidişinin güçleşmesi, belki okulla ilişkisinin tümüyle kopması. Bilincini endişeler doldurmuştu birdenbire. Ancak çok geçmedi, hakim oldu düşüncelerine. Belki de beni eleştirecek. İyi gitmeyen işler hakkında dikkatimi çekecek. Son günlerde tabandan gelen yakınmalar arttı. Belki bunun nedenlerini soracak. Baksana, konuya girmekte güçlük çekiyor. Belki şimdiye kadar yapmadığı biçimde sert eleştirerek beni. Yakınmalar artmışsa asıl kabahat sizde diyecek. Uzlaşmacı davranıyorsun diyecek. İngilizce mi çalışıyorsun? Bedri köşede sehpa olarak kullanılan sandığın üzerindeki teybi ve İngilizce kasetleri görmüştü. Yabancı dili iyi bilmek çocukluğundan beri büyük arzusuydu Akın'ın. Son aylarda eve biraz erken gelebildiği akşamlar İngilizce çalışıyordu. Ha evet dedi sıkılarak. Kendini o güne kadar sakladığı bir zaafı ortaya çıkarılıp yüzüne vurulmuş gibi hissetmişti. Devrimci bir kadronun siyasi faaliyet dışında başka alanlara ilgi duymasına açıkça karşı çıkılmazdı. Ama yine de bu tür eğilimlerin tuhaf karşılanıp küçümsendiğini bilirdi. Bedri ciddi bir yüzle "Çok iyi, çok iyi" diye tekrarladı. "Ben eskiden bildiğimi de unutuyorum. Lisede Fransızcadan hep 10 alırdım. Şimdi bir turiste rastlayacağım da rezil olacağım diye ödüm kopuyor. Akın rahatlamıştı. Ben de öyle fazla vakit bulamıyorum dedi. Gene de çabasını önemsiz göstermek istiyordu. 3-4 akşamda bir, yarım saat, bir saat. Bununla ne olur? Bedri başını salladı. Evet, vakit olmuyor dedi, güldü. Biz bol vakti ancak içeri düşersek bulabiliriz. Gerçekten şart. Bir yabancı dil bilmeyen yarı aydın sayılır. Cevap vermeden başıyla onayladı Akın. İçini sevinç kaplamıştı. Çok sevdiği bir oyunu oynamasına babasınca nihayet izin verilmiş bir çocuk gibi yüreği çarpıyordu. Neler yoktu ki bu duyguda. Partinin varlığı kendini hissettiriyordu artık. Önder kadrolar dünyaya geçmişle kıyaslanamayacak bir geniş görüşlülükle bakıyorlardı. Mücadelede uzlaşmaz ve sonuna kadar fedakar olanlara özgü gönül rahatlığı içinde varılan düşünce özgürlüğü. Ne laf devrimcilerin akılcılık, gerçekçilik diye yutturmaya çalıştığı ilkesizlik çamuru, ne küçük burjuva feodal dar görüşlülük. Önderlikti bu, gerçek önderlik. Örgüt çatısının sıcaklığıydı bu. Aylin'i düşündüğü anda. İşte Aylin. İşte biz böyle insanlarız. İşte ben böyle biriyim. Yoldaşlar bana çok güvenirler. Sakin, sessiz durduğuma bakma. Her görevin altından kalkabilecek bir kadroyum ben. Onlar da biliyor bunu. Bedri de biliyor. Seni işte böyle biri seviyor. Sonuna kadar sevmesini bilen ve sevdikleri için. Bedri'nin kendi dalgın yüzüne baktığını fark etti, toparlandı. Vatandaş elindeki dergiyi düşünceli bir yüzle sandığın üzerine bırakmıştı. Yerdeki sabit bir noktaya bakarak, "Onu kaçırmak gerekiyor," dedi. "Kimi?" diye sordu Akın şaşkınlıkla. "Erdinç Erdem'i mi?" Gözlerini Akın'a kaldırarak, "Evet tabii," dedi Bedri. Sonra yine gözlerini indirdi. Bir şey daha söyleyecekti ki durdu, düşündü. Bakışlarını tekrar Akın'a kaldırarak, "Ya da," diye devam etti. "Bu eylemin başarısız olacağı düşünülürse başka bir caydırıcı eylem. Mesela önemli birinin kaçırılması. Yalnız ciddi düşünülüp iyi planlanmalı. Çocuğun hayatı karşılığı. Kodamanlardan biri kaçırılabilir. Şimdi bu aşamada, yani şartların dayatması karşısında eylem biçimleri konusunda yaratıcı olmak gerekir. Ama sorun, Erdinç Erdem'in hayatı sorunuysa bu aksi tesir yapmaz mı diye müdahale etti Akın. Sorun bu aşamaya gelmiş artık. 2 hafta önce olsaydı dediğin doğru olurdu. Şimdi durum farklı. Bir ölçüde de partinin prestiji meselesi var. Bir kıvılcım parladı Akın'ın kafasında. Tamam dedi. İşte mesele bu. Benimle eylem hakkında konuşmaya geldi. Belki bu şekilde bir plan var. Belkisi var mı? Mesele gün gibi ortada. Beyninde düşünceler uçuşmaya başladı. Aklından geçenler öyle hızlı ve gelişi güzel akıyordu ki egemenlik kuramıyordu üzerlerinde. Sakin ol diye bağırdı kendi kendine. Sakin ol. Kontrol et kendini. Fakat nasıl olur? Bu çok ağır bir görev. Bir intihar. Başarı şansı sıfır. Bir gösteri uğruna, prestij uğruna beni harcayacaklar. Sakin ol. Soğukkanlı düşün. Ama hazır değilim böyle bir şeye. Hiç hazır değilim. Beklemiyordum. Hiç beklemiyordum.